İkinci nokta da şudur. Olağanüstü durumu karşılamak üzere yürütme organına tanınan olağanüstü yetkilerin kullanılmasının hem siyasal yönden hem de yargı yönünden herhalde bir denetlemeye tabi tutulması şarttır. Gerçi söylemek gerekir ki bu denetlemenin normal zamanlardaki genişliğiyle tam olarak işlemesi kolay değildir. Hatta belki mümkün de değildir. Bununla beraber yürütme organının işlemleri üzerinde bir yandan parlamento tarafından siyasal kontrolün, öte yandan mahkemeler tarafından yargı kontrolünün mümkün olan en geniş ölçüde sağlanmasına çalışmak gerekir. Karşılaşılan tehlike ne kadar büyük olursa olsun, hukuk temeline dayanan hür bir toplumda sınırsız, sorumsuz ve denetimsiz bir keyfi baskı rejiminin kurulması hiçbir zaman söz konusu olamaz. Üçüncü kısım, hürriyetlerin korunması, devlet kudretinin sınırlanması konusunda doktrin gelişmesi, devletin hukukla bağlanması probleminde ideal ve gerçekler, siyasal iktidarı sınırlayan hukuk dışı faktörler, hukuki teminat müesseseleri, hürriyetlerin direnme yoluyla korunması, doktrinde direnme hakkı, direnme hakkının teorik ve normatif değeri, direnme hakkının pratik değeri. Hürriyetlerin korunması, konunun analitik çerçevesi. Kamu hürriyetlerinin prensip bakımından kabul ve ilanı ile pratik alanda gerçekleşmesi arasında bir hayli mesafe vardır. Eğer sadece kağıt üzerine yazı vermekle hürriyeti sağlamak mümkün olsaydı, hiç şüphe yok ki mesele son derece basit olurdu. Bugünün otokratik ve totaliter rejimlerinden birçoğu anayasalarında hem de gayet parlak ifadelerle insan hak ve hürriyetlerine geniş yer ayırmışlardır. Asıl mesele hürriyetin platonik olarak tanınması değil, fakat onun sağlanması ve korunması meselesidir. Bu sorun kamu hukukunun ve siyaset biliminin en önemli konularından biri olan devlet kudretinin sınırlanması problemiyle ilgili bulunmaktadır. İlgili sözü belki yeter derecede kuvvetli sayılmaz. Bu iki problem birbirine sıkı sıkıya bağlıdır demek herhalde daha doğru olur. Gerçekten demokratik teoriye öteden bir hakim olan düşünce, devlet kudretine bazı sınırlar çizerek iktidarın bu sınırları aşmasını önlemek ve böylece fertlerin hürriyetlerini korumak olmuştur. Bu düşünce pozitif hukuk alanında iktidarı frenleyecek teminat müesseselerinin kurulmasına yol açmıştır. Hürriyetlerin korunması problemini incelerken, önce devlet kudretinin sınırlanması konusundaki doktrin gelişmesini kısaca gözden geçirmek yararlı olacaktır. Bundan sonra modern devlette kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasını sağlayan çeşitli faktörler ve müesseseler üzerinde duracağız. Ancak şimdiden belirtmek isteriz ki, bu meseleye sadece hukuk açısından bakmak kanımızca yeterli değildir. Bu tutumla çok yönlü ve karmaşık bir sorunun yalnız bir yönü aydınlatılmış olabilir. Biraz sonra etraflıca göreceğimiz gibi hukuk tek başına bu problemi çözemez. Sosyal gerçeklikte hukukun yanında ve hukukun ötesinde devlet kudretinin sınırlanmasında rol oynayan faktörler vardır. Şu halde meseleyi daha geniş olarak siyasal bilim açısından ele almak ve hukuk dışı, moral, sosyal, siyasal faktörlerinde rollerini ve etki paylarını araştırmak gerekir. Nihayet bu konuda gene sosyal gerçekler alanında kuvvet olayı ile de karşılaşmaktayız. Bu da bizi hürriyetin direnme yoluyla korunması probleminin incelenmesine götürecektir. 1. Bölüm. Devlet kudretinin sınırlanması konusundaki doktrin gelişmesi. 1. İlk görüşler, din ve ahlak temellerine dayanan sınırlama. Devlet iktidarının bu iktidar kimin tarafından kullanırsa kullanılsın, sınırsız olmadığı fikri çok eski zamanlardan beri ileri sürülmüştür. Henüz kişi hakları ve hürriyet kavramları düşünce hayatında gün ışığına çıkmadan önce siyaset felsefesi alanında kafa yoran düşünürler, devletin üstün iktidarını hiç değilse keyfilikten kurtarmanın yollarını aramışlardır. Bunlardan kimisi adalet ve hakkaniyet ilkelerini sınır olarak göstermiş, kimisi ahlak ve fazilet ölçülerinden söz etmiş, kimisi halkın ve toplumun iyiliğini öne sürmüş, kimisi de iktidarı gökyüzü kanunları ve Tanrı iradesiyle bağlamak istemiştir. Dikkat çekici bir nokta varsa, o da en koyu mutlak rejim savunucularının bile hiçbir zaman zulüm taraftarı olmadıkları ve keyfi idareyi övmedikleridir. Orta Çağ filozoflarının birçoğuna, başta Thomas Aquinas olmak üzere, hakim olan düşünce siyasal iktidarı ilahi kanunlara tabi kılmaktır. Yeni Çağ Leviathan'ın yaratıcısı Hobbes bile bu dev kuvveti büsbütün başıboş bırakmaya yanaşmamıştır. Ona göre gerçi hükümdarların iktidarına dışarıdan bir sınır çizmeye yapılmıştır. Fakat iktidar sınırını kendi içinde taşır.
Bir ters bölü L, R, R, I, L, D, L, masa üstü, masa üstü,
zira halkın bilgiyi demek, aynı zamanda kendi bilgiyi demek, halkın yararına olan hükümdarın da yararınadır. Bu ikisi birbirinden ayırt edilemez. Daha sonraları mutlak monarşiler devrinin ünlü filozofları ve rejimin başlıca destekleyicileri Bosset ve Penelon da ortaçağ ilahiyatçılarının doktrinini devam ettireceklerdir.
Şifre yazın. Evet, buraya bir şifre yazın.
Ve yeryüzünde onu kayıtlandıracak hiçbir kuvvet tasavvur olmaz. Fakat bu demek değildir ki kral tamamen keyfi olarak her istediğini yapabilir. Yeryüzünde hiç kimseye karşı sorumlu olmayan iktidar, Tanrı'ya karşı sorumludur ve ona hesap vermek zorundadır. Mutlak iktidar ancak halkın iyiliği için kullanıldığı zaman Tanrı'nın zarında makbul sayılır. Görülüyor ki devlet iktidarına yeryüzünde bir sınır çizilmesini düşünülemediği günlerde, gözler Tanrı'ya çevrilir ve insanları baskıdan kurtarmak için ilahi kanunların yumuşatıcı etkilerinden medet bulmuştur. Kısaca denilebilir ki, devlet kuvvetinin sınırlanması yolunda ileri sürülen görüşler genel olarak iyi ve ahlaki bir karakter
taşımaktadır. 2. Şifre yazın.
Devlet kuvvetinin kişi hakları ile sınırlanması.
1900'de. Yıldız.
Çok geçmeden tabi hukuk ekonomiyle birlikte insan hakları doktrinin ödüm ışığına kavuşacaktır.
100'de.
18. sayfada çerçeve.
Bir başlık V5. Bağlantı var. V, M, A, D, S, L çerçeve. Resimle bağlantı yardım. Resimle bağlantı.
Israrla üzerinde durdukları ses şurada. Açık. Devlet kudreti mutlak değildir, belli sınırlarla çevrilidir. Bu sınırlar insanların doğuştan sahip oldukları tabii haklar ve hürriyetlerdir. İnsanlar bu hak ve hürriyetleri devletten almamışlardır. Devletin kuruluşundan önce onlara sahip bulunuyorlardı. Tabiat hali hipotezi. Günün birinde aralarında akt ettikleri bir sözleşme ile toplumu ve devleti meydana getirdikten sonra da bu haklarından vazgeçmemişlerdir. Vazgeçmek şöyle dursun, devleti onları korumakla görevlendirmişlerdir. Toplum sözleşmesi hipotezi. İşte kişilerin bu dokunulmaz hakları devlet iktidarının aşamayacağı çevrenin sınırlarını çizerler. Bu doktrinin gerek kendi ana fikir örgüsünü, gerek buna karşı çeşitli yönlerden yapılan eleştirileri daha önce açıklamış olduğumuz için bunları tekrar etmemize gerek yoktur. Burada sadece kişi hakları doktrininin üzerinde durduğumuz konu bakımından, yani sınırlayıcı bir prensip olarak yetersizliğine işaret edeceğiz. Gerçekten birçok yazarların da belirttikleri gibi, hukuk tekniği açısından kişi hak ve hürriyetlerini devlet kudretinin sınırlamasında etkili bir vasıta olarak kabul etmeye imkan yoktur. Çünkü hak ve hürriyetlerin toplum içinde pratik bir değer ifade edebilmeleri için, İlkin muhtevalarının ve sınırlarının açıkça belirtilmesi, kullanış şartlarının gösterilmesi, bir kelime ile düzenlenmeleri gerekir. Bunu kim yapar? Bunu yapan da yasama organı vasıtasıyla gene devlettir. Şu halde netice itibariyle devlet, kendisinin aşamayacağı sınırları gene kendisi belli edecek demektir. Gerçi daha önce de işaret ettiğimiz gibi, anayasa tekniğinin son gelişmelerinde yasama organının bu alandaki yetkisini daraltma yönünde bazı çabalar görülmektedir. Ancak buna rağmen devletin gene de geniş takdir yetkisi olduğunu ifade etmek gerekir. Kişi hakları doktrini işte bunun içindir ki, hukuki bakımdan güttüğü hedefi gerçekleştirmeye yeterli görünmüyor. Bununla beraber siyasal açıdan bu doktrinin devlet iktidarının kullanılmasında sınırlayıcı bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Eğer kişi hak ve hürriyetleri fikri toplum tarafından önemli benimsenmiş bulunuyorsa, idare edenler yersiz bir müdahalenin doğuracağı tepkiyi hesaba katarak ölçülü davranmaya zorlanmış olacaklardır. Bu mesele üzerinde biraz ileride hukuk dışı sınırlayıcı faktörler arasında kamuoyunun rolünden söz ederken duracağız. 3. devletin kendi kendini sınırlaması, otolimitasyon teorisi. Devlet kudretinin hukukla bağlanması problemi üzerinde geçen yüzyılın sonlarına doğru yeni bir görüş ortaya atılmıştır. Alman pozitivist ekoli tarafından kurulan ve geliştirilen bu doktrine göre, devlet iktidarı hukuken ancak yine devlet tarafından sınırlanabilir. Kendi kendini sınırlama adıyla anılan bu teorinin başlıca iki büyük temsilcisi olarak Schering ile Jelinek'i görüyoruz. İlk defa etraflı olarak Schering tarafından açıklanan ve sonradan Jelinek tarafından üzerinde bazı rötuşlar yapılmak suretiyle geliştirilen bu teorinin ana fikir yapısını adı geçen iki hukukçunun görüş açılarından özetlemek doğru olacaktır. Schering'e göre, ki bu aynı zamanda Jelinek ve diğer bütün pozitivist hukukçular tarafından paylaşılan görüştür. Hukuku yaratan devlettir. Devletin dışında ve üstünde bir hukuk tasavvur olunamaz. Devlet egemen bir iradeye sahiptir. Bu üstün ve bağımsız irade dışarıdan başka bir iradeyle ne kayıtlanabilir ne de sınırlanabilir. Bununla beraber devlet kudreti mutlak değildir. Hukuka bağlıdır, bağlı olması da gereklidir. Peki bu nasıl olur? Devlet kendi yarattığından başka hukuk tanımadığına, iradesini de kayıt altına almak mümkün olmadığına göre hukukla nasıl bağlanır? Schering'in buna verdiği cevap şudur. Bizzat kendi iradesi ve isteğiyle. Devlet iktidarını kendi yarattığı hukukla, kendi serbest iradesiyle sınırlandırır. Devletin hukuka bağlı olması mutlaka lazımdır. Zira ancak bu suretledir ki, keyfi davranışların yerini kanunun eşitliği, güvenliği ve meşruluğu alabilir. Gerçek hukuk düzeni, devletin kendi koymuş olduğu hukuk kurallarına kendisinin de uymasıyla meydana gelir. Devletin kendi kendini hukukla bağlamasının sebebi nedir? Niçin devlet iktidarını isteyerek sınırlandırır? Çünkü diyor Schering, bu şekilde hareket etmesi devletin kendi menfaati icabındandır da ondan. Ne kadar üstün bir kudrete sahip olursa olsun, devletin meydana getirmiş olduğu hukuk düzenine bizzat uyması, ona bağlı kalması ve saygı göstermesi doğrudan doğruya kendi yararınadır. Zira böylelikle bu hukuk düzenine fertler tarafından daha iyi itaat edilmesini sağlamış olur. Tecrübeler de göstermiştir ki, devlet mutlak zorunluluk olmadıkça kuvvete başvurmamak ve yaratmış olduğu hukuk düzenine ilkin kendisi uymak suretiyle, fertlerin de hukuka daha büyük bir saygı göstermeleri sonucunu elde edebilecektir. Schering'in ana çizgileriyle böylece ortaya attığı görüş sonradan Jelinek tarafından geliştirilerek hukuki bakımdan daha bir sağlamlık ve derinlik kazanmıştır. Jelinek devletin kendi iktidarını sınırlandırması olgusunu menfaat motifi gibi subjektif ve oportunist bir ölçüye dayandırmamakta, bunu sadece pozitivist sistemin tabii ve mantıklı bir gereği olarak değerlendirmektedir. Jelinek'e göre egemen devlet kavramı yetki yetkisine sahip olan, yani kendi yetkilerini kendisi belirleyen ve gene kendisi sınırlandıran bir devlet fikrine dayanır. Egemen devlet kendi iradesinden başka hiçbir iradeye tabii olmadığına göre iktidarına konacak sınırlarda ancak kendi iradesinin mahsulü olabilir. Hukuku yaratan devlettir. Fakat devlet kendi yarattığı hukuka kendisi de uymak zorundadır. Uymadığı takdirde basit bir vatandaş veya bir kamu görevlisi bakımından hukuk kuralı olarak görünen şey, devlet bakımından hukuk kuralı sayılmamış olur ki, bu da aynı hukuk düzeni içinde bir kuralın aynı zamanda hem hukuki sayılması hem de sayılmaması gibi bir çelişkiye ve karışıklığa yol açar. Gerçi devletin bu şekilde kendi iktidarını sınırlandırması mutlak bir nitelik taşımaz. Devlet mevcut hukuk düzenini her zaman için değiştirebilir. Ve dolayısıyla bu düzenin ihtiva ettiği sınırlamaları da ortadan kaldırabilir. Ancak şu vardır ki, ortadan kaldırdığı eski düzenin yerine mutlaka yeni bir düzen getirmek zorundadır. Ve bu yeni düzende iktidar için yeni sınırlamaları beraberinde getirecektir. Devlet hiçbir zaman hukuktan vazgeçemez ve onu büsbütün ortadan kaldıramaz. Ne kadar geniş bir kudrete sahip olursa olsun, devletin yapamayacağı bir tek şey vardır, o da mevcut hukuk düzenini yıkıp yerine anarşiyi getirmektir. Zira bu takdirde devlet kendi varlığını inkar etmiş, kendi kendisini ortadan kaldırmış olur. Şu halde devletle birlikte daima bir hukuk düzeni mevcut olacaktır. Çünkü bu ikisi birbirinden ayrılmayan kavramlardır ve bu hukuk düzeni de devlet kudreti için daima az veya çok bir sınırlamayı gerektirecektir. Schering ve Jelinek tarafından bu esaslar çerçevesinde ileri sürülen kendi kendini sınırlandırma tezi, doktrinde özellikle Fransız doktrininde ciddi tenkitlerle karşılaşmıştır. Bir kere tahmin edileceği gibi bütün tabii hukuk taraftarları hukukun sadece devlet tarafından yaratılacağı fikrine şiddetle karşı çıkmışlardır. Fakat tabii hukukçulardan da fazla bu görüşe en keskin eleştirileri yönelten Duce olmuştur. Öbür hukukçular aşağı yukarı Duce'nin eleştirilerini tekrarlamaktan başka bir şey yapmamışlardır denebilir. Duce'ye göre kısaca devletin kendi iktidarını kendisinin sınırlaması halinde ortada gerçek bir sınırlama yoktur. Hukuku yaratan ve onu dilediği zaman dilediği gibi değiştirebilen devlet bu hukukla bağlı sayılamaz. İradi olarak meydana getirilen ve istendiği anda kendisinden kolayca sıyrılabilen bir zorunluluk boş bir sözden başka bir şey değildir. Bu şekilde bir sınırlama devlet kudretini pratik olarak tamamen sınırsız bırakır. Bu itibarla kendi kendini sınırlama teorisi onu savunmak için gösterilen bütün çabalara ve kullanılan bütün bilgi laflara rağmen tamamen sakat ve aldatıcı bir teoridir. Duje'nin bu katı ve alaycı tenkitlerinde teori hakkında kullandığı terimlerden bazıları, hokkabazlık, sofizm, basit şaka, ne dereceye kadar haklıdır? Bunu birazdan problemin sentezini yaparken araştıracağız. Şimdiki halde pozitivistlerin görüşü bir kenara itildiğinde acaba devlet kudretini hukukla sınırlamanın başka bir yolu var mıdır? Evet vardır diyor Duje ve kendi görüşünü ileri sürüyor. 4. Devletin kendi üstünde bir hukukla bağlanması Duje'nin realist doktrini. Bu alandaki klasik doktrinleri metafizik olarak nitelendiren ve bunları tamamen yetersiz bulan Duje için devleti hukukla bağlayabilmenin tek çaresi hukuku insan iradesinden ayırmak ve ona devletin dışında ve üstünde objektif bir esas tanımaktır. Duje'nin bütün çabası bu noktada toplanır. Hukuka devlet iradesinin dışında bir temel bulmak. Bu temel ne olabilir? Duje'ye göre hukukun kaynağını doğrudan doğruya toplumu oluşturan insanların bilinçlerinde aramak gerekir. Bir kuralın hukuk kuralı niteliğini kazanması için onun devlet tarafından formüle edilmiş ve tanınmış olması gerekli değildir. Sosyal dayanışmaya ve toplumu meydana getiren fertlerin vicdanlarında yatan adalet duygusuna uygun olan her kural hukuk kuralıdır. İnsanlar arasında benzeyiş dolayısıyla ve iş bölümü dolayısıyla mevcut olan sosyal dayanışma toplum hayatının temelini teşkil eder. Toplum hayatını düzenleyen ve kişilerin yapmak veya yapmamak zorunda oldukları şeyleri belirleyen sosyal kurallar ahlak kuralı, hukuk kuralı. Bütün toplum üyelerinin sosyal dayanışmaya uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlamak hedefine yönelmiştir. Bu kurallara aykırı olan her davranış toplum içinde daima bir tepki yaratır. Hukuk kuralını diğer sosyal kurallardan ayıran fark, onun ihlal edilmesi halinde uyanan tepkinin şiddetinde kendini gösterir. Fertler hukuk kuralını o derece önemli saymışlar ve ona aykırı davranışları sosyal dayanışma bakımından o derece zararlı ve tehlikeli bulmuşlardır ki, buna karşı uyanan tepkiyi sosyal alanda teşkilatlandırmak, yani bir müeyyideye bağlamak gereğini duymuşlardır. Bunun yanında Duje'nin sonradan kabul ettiği bir ölçü ile hukuk kuralının belli bir zamanda belli bir toplumda yaşayan insanların vicdanlarındaki adalet duygusuna da uygun olması gereklidir. Şu halde bir sosyal kuralın ihlaline karşı toplumda beliren tepkinin müeyyideye bağlanması ferdi şuurlar kitlesinde gerekli görülüyorsa ve bu aynı zamanda adalet duygusuna da uygun bulunuyorsa o kural bir hukuk kuralıdır. Böylece Duje'ye göre hukuk kuralının pozitif değer kazanmasında devletin hiçbir rolü bulunmamaktadır. Objektif hukuk kuralı tamamen devletin iradesinin dışında, onun tarafından kanunlaştırılmadan önce ferdi bilinçler kitlesinde kendiliğinden meydana gelir ve pozitif değer kazanır. Bu suretle devletten tamamen bağımsız olarak kaynağını sosyal dayanışmadan alan objektif hukuk kuralı, fertleri bağladığı gibi devleti de bağlar. İdare edenler de toplumun bütün üyeleri gibi objektif hukuka uygun hareket etmek zorundadırlar. Devlet iktidarını kullananların kararları ve emirleri ancak objektif hukuka uygun olduğu ve sosyal dayanışmanın gelişmesine yaradığı ölçüde meşru sayılırlar. Duje'nin devlet iktidarını devletin dışında ve üstünde bir hukukla sınırlama amacıyla ileri sürdüğü bu görüşlerin, meseleye olumlu ve doyurucu bir çözüm şekli getirmiş olduğunu iddia edebilmek güçtür. Denebilir ki ünlü hukukçunun devrimci doktrini, çözmeye ve cevaplandırmaya çalıştığı sorunlar karşılığında belki bir o kadar yeni sorun ortaya çıkarmış ve bu yüzden gerek teorik ve gerek pratik yönlerden çeşitli eleştirileri üzerine çekmiştir. Bir defa sosyal dayanışma olgusunun hukuka kaynak olup olamayacağı meselesi üzerinde durulmuştur. Birçok yazarlar hiçbir değer yargısı olmaksızın sadece bir olgudan emredici bir hukuk normu çıkarmanın mümkün olamayacağını belirtmişlerdir. Duje'nin bu haklı tenkit karşısında sonradan tamamlayıcı değer yargısı olarak ileri sürdüğü adalet duygusunun ise açık ve sağlam bir ölçü teşkil etmediği görülür. Gerçekten burada hemen şu soru karşımıza çıkıyor. Kimin adalet duygusu? Çoğunluğun mu? Bunun açık cevabını Duje'de bulamıyoruz. Fakat sorunun başka türlü cevaplandırılamayacağı da meydandadır. Halbuki Duje'nin kendisi hukukun çoğunluğun iradesiyle hiçbir ilgisi bulunmadığını söylemiştir. Şu halde aradaki fark çoğunluğun iradesiyle çoğunluğun bilincinden mi ibaret kalıyor? Teorik düzeydeki bu gelişmeler bir yana, yapılan eleştirilerin ağırlık noktası objektif hukuk kuralı kavramının belirsizliği ve kaypaklığı üzerinde toplanır. Gördük ki Duje'ye göre objektif hukuk kuralı devletin hiçbir müdahalesi olmaksızın kaynağını ve pozitif değerini ferdi bilinçler kitlesinden alır. Ancak unutmamak gerekir ki pozitif hukuk demek fiilen uygulanan hukuk demektir. Bir hukuk kuralı önceden açık ve belirli bir şekilde formülleştirilmeksizin nasıl uygulanabilir? Ferdi bilinçler kitlesi, Volin'in de belirttiği gibi böyle bir formüle bağlama işini yapmaya yetenekli değildir. Kolektif kitle bilincinde belki şu veya bu yönde bir yasama reformu yapılması yolunda bir istek, bir eğilim bulunabilir. Fakat kitle bu istek veya eğilimi uygulanmaya elverişli olacak açıklık ve yeterlikte bir hukuki formül haline sokamaz. Sokamaz çünkü bir defa bu örgütlenmemiş, olgunlaşmamış, şekilsiz bir yığındır. İkincisi de bu işi yapmak için gerekli teknik yeterliğe sahip değildir. Oldukça belirsiz bir isteği pozitif bir hukuk normu haline getirmek için herhalde özel ve yetkili bir organın aracılığına ihtiyaç vardır. İşte Duje'nin devleti bağlamak istediği hukuk sosyal dayanışmanın gerekleri, ferdi bilinçler kitlesinin tepkisi ve adalet duygusu gibi bulanık, değişken ve kaypak ölçülere dayanan, ne olduğu önceden kestirilemeyen böyle açıklıktan yoksun bir hukuktur.